Merhaba herkese, ben Emre Onar. 3 yıldır Londra'da yaşayan biri olarak hem İngiltere'den hem de farklı ülkelerden Türklerle yurt dışında yaşamak üzerine kısa söyleşiler yaptığım Bir Gidene Soralım podcast serisine hoş geldiniz. Yurt dışına taşınmanın ve yurt dışında yaşamanın çokça merak edildiği bu dönemde hep yurt dışına gitmeyi konuşuyoruz. Peki ya sonrası? Bu bölümde Afrika'ya, ta Gambiya'ya uzanıyoruz ve orada yaşamış olan Emine Nur Çınar konuğumuz. Geçtiğimiz aylarda podcast istatistiklerine bakarken zaten Gambiya dikkatimi çekmişti. Orada bir dinleyici gözüküyordu. Allah Allah, kim dinliyor acaba falan diye kendi kendime merak ederken bir gün Emine Nur'dan mesaj geldi. Birleşmiş Milletler'de çalıştığını, Gambiya'da yaşadığını söyledi. İşte podcastimi nasıl dinlediğini, sevdiğini ve konuk olmak istediğini belirtti. Ben de çok şaşırdım. Hani orada yaşayan bir Türk olması, ayrıca Boğaziçi mezunu, o da 2018'de mezun olmuş. Çok enteresan bir hikayesi var. Dedim okey, neden olmasın. Tabii arada bu olayların olacağını, koronavirüs gündemini kim tahmin ederdi. Bugün Skype üzerinden bir röportaj gerçekleştirdik. Kendisiyle hem Gambiya'daki yaşamını, oradaki gözlemlerini konuştu. Kendisinin orada bayağı renkli bir hayatı olmuş işte. Oradaki yerel halkla kaynaşıp düğünlere, isim verme törenlerine bile katılmış. Gelin hem onun Gambiya deneyimlerini, hem Birleşmiş Milletler deneyimlerini, ayrıca LSE'deki macerasını da dinleyelim. Emine Nur, Türkiye'deki ilk crowdfunding projelerinden biriyle, yani kitlesel fonlama projelerinden biriyle LSE'de master yapıyor. O zaman başlıyoruz. Merhaba Emine Nur, hoş geldin. Bize biraz kendinden bahsedebilir misin?
Merhaba Emre, tabii. Ben Emine Nur, 24 yaşındayım. Londra'da yaşıyorum şu an. Londra'dayım yani. Boğaziçi Ekonomi Anadolu yaptıktan sonra da Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler bölümünde yan dal yaptıktan sonra direkt olarak buraya master'a geldim. LSE'de kalkınma alanında bir master yaptım. Bu süreçte daha çok kalkınma ekonomisi üzerinde çalıştım diyebilirim. Sonra da master'ıma devam ederken karşıma çıkan bir fırsat sayesinde IIM'de Birleşmiş Milletler'in göç ofisinde UN Migration'da bir staja başladım. Stajım devam ettikten sonra da işe dönüştü. Şu anda bir yıldır da orada çalışıyorum. Londra'da bu yüzden bulunuyorum. Burada yaşamaya devam ediyorum.
Bir yandan Londra'da yaşayıp bir yandan da UN'le beraber görevinden dolayı farklı ülkelerde field görevlere gidiyorsun ve gideceksin, değil mi? Biraz görevini anlatabilir misin?
Evet, tabii. Ben Birleşmiş Milletler'in Göç Ofisi'nin bir global takımında bulunuyorum. Bu global takımlar genellikle ya New York'ta ya da Cenevre'de bulunuyor ama bizimkine özel bir şekilde bizim Londra'da bir takımımız var. Bu global takımla beraber dünyadaki zorunlu göç ve normal göç trendlerine bakıyoruz aslında. Data toplamaya çalışıyoruz bu alanlarda, analizini yapmaya çalışıyoruz ve temel amacımız zorunlu göçmenlerin, özellikle ülke içindeki zorunlu göçmenlerin ve normal göçmenlerin ihtiyaç ve mağduriyetlerini anlamak. Bu anlamda da bir sürü ülke ofisiyle ve bölge ofisiyle çalışıyor oluyoruz. Yaptığımız bir sürü işi onlarla direkt olarak beraber yaptığımız için ortak projelerle de sahada bulunma şansımız oluyor. Uzun dönemli ya da kısa dönemli olarak değişiyor. Benim de çok sevdiğim böyle bir şansım oldu daha önce. Yani çalıştığım işle beraber ben de böyle bir şanstan yararlanabildim.
Sen de Gambiya'ya gittin, değil mi? Gambiya'ya taşınman nasıl gerçekleşti? Kendi seçimin miydi yoksa görev denk mi geldi bu şekilde?
Bu aslında yani ikisi de diyebilirim. Ben yoksulluk ve işsizlik nedenli göç çalışıyorum özel olarak. Genel olarak çalıştığımız konular dışında buna özel olarak bakıyorum. Ve bu yoksulluk nedenli göçün en çok görüldüğü yerlerden biri Batı Afrika. Ve Batı Afrika'nın arasında birçok ülkesinde de iç çatışmalar ve bir sürü güvenlik problemi var. Yani aslında böyle ülkelerde direkt olarak sadece ekonomik nedenli göçe bakmak biraz daha zor olabiliyor. Çünkü bir sürü başka neden de var aslında insanların göç etmesine neden olan. Ve bu ülkelerin çoğu da Fransızca konuşuyor. Maalesef ben Fransızca konuşmuyorum. Bu iki nedenden dolayı hem sadece yani iç çatışmanın olmadığı, güvenlik sıkıntısının olmadığı bir ülke seçmek istedim. Hem de İngilizce konuşan bir ülke seçmek istedim. O ikisinin ortada birleştiği yer Gambiya'ydı benim için. Hani biçilmiş kaftandı tam olarak bu konuyu çalışmak üzerine. O yüzden aylarca Gambiya üzerine çalışıyordum. Hani Londra'daki süren boyunca. Yapmak istediğim bir proje oluştu. Batı Afrika Bölge Ofisi'yle paylaştım. Gambiya Ofisi'yle paylaştım. İki ofisin de ilgilendiği ve kendi ihtiyaçları da olduğunu belirttikleri bir proje oldu. O yüzden de hep beraber bu projeyi organize ettik. Oradaki süren boyunca da aynı zamanda kendimin olmayan projelerde de çalıştım. Yani bir süre hani yaptığım burada yaptığım işi orada daha farklı bir şekilde yapmaya devam ettim.
Nasıl bir proje geliştirdin?
Aslında araştırma ve daha data toplama bezli bir projeydi. Çünkü Gambiya ilginç bir ülke. Çok küçük yani ana kara Afrika'da en küçük ülke. Ve aslında çok fazla üzerinde araştırma olan yani Google'a yazdığınızda çok çok çok fazla bilgi bulabileceğiniz bir ülke değil. Ama popülasyon oranı olarak da en yüksek yani direkt sayı olarak değil ama oran olarak çok yüksek göç veren dışarıya bir ülke. Bu yüzden de Avrupa'nın özellikle çünkü göç direkt Avrupa'ya yöneliyor. Avrupa'nın çok ilgisini çekiyor ve biraz da hani insanlar da artık Gambiya hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bizim de hani Gambiyalı göçmenlerin sorunları ve istekleri ve ihtiyaçları hakkında bilgi sahibi olmak istediğimiz bir durumdaydık. Ben de o yüzden aslında bir araştırma projesi dizayn ettim. Göçmenlerin göç kararlarını hangi faktörleri göze alarak verdiklerine dair karar verme mekanizmalarını incelediğim, aynı zamanda bütün bu süreçlerde ne gibi mağduriyet ve ihtiyaçları olduğunu incelediğim bir araştırma projesiydi. Fokus grup tartışmaları yaptım farklı farklı gruplarla. Potansiyel göçmenler olabilir, gitmiş hani bütün o göçü gerçekleştirmiş ve dönmüş insanlar ya da hala Avrupa'da yaşayan yani Avrupa'da yaşayan ya da Amerika'da da olabilir yaşayan Gambiyalılarla yaptığım görüşmeler oldu. Bunlar sonucunda da hem tabii ki ofisi bilgilendirmek hem bir sürü hali hazırdaki projeyi bilgilendirmek üzerine çalışmalarımız oldu. Hem de bir rapor yazdım bunun sonucunda.
Aylarca Londra ofisindeyken üzerinde çalıştığını söyledin. Oraya gittiğinde neler hissettin? İlk gözlemlerin nelerdi?
Dediğim gibi Gambiya aslında hani yani senin de bahsettiğin gibi az çok fikrim olan bir ülkeydi. Özellikle sayılar hakkında fikrim vardı en azından yani ne kadar bir fakirlik olabileceğini biraz bekliyordum. Çünkü kişi başı milli gelirine 700 dolar gösteriyor ama tabii eşit dağılmış bir milli gelir yok. Çok çok daha düşük bir milli gelir bekliyordum kişi başına düşen aslında. Gittiğimde yani ilk havalimanı deneyimimden biraz bahsedebilirim. Hiç görmediğim tarz bir havalimanıydı. Yani hani Türkiye'de de bir sürü havalimanında bulundum ama oldukça küçüktü ve hatta çok küçük bir şey bahsedebilirim. Bunu söylediğimde arkadaşlarım şaşırıyorlar. Hiç mesela dolmuş gibi bir uçak deneyimi yaşadın mı bilmiyorum. Yani bir uçağın transit bahsetmiyorum. Bir uçağın iki yerde durup yolcu aldığı ya da yolcu bıraktığı bir deneyim yaşadın mı hiç daha önce? Öyle bir uçaktı.
Hayır. Nasıl yani?
Senegal'de duruyor.
Londra'dan doğrudan Gambiya'ya gitmiyor. Arada
Gitmiyor.
durakları mı var?
Evet, ben şanslıydım bir durak vardı ama bazı ülkelerde iki durak olabiliyor. Ben şanslıydım bir durak vardı. Türk Hava Yolları ile uçtum. Senegal'de duruyor Dakar'da. Dakar'da yolcu bırakıyor. Ondan sonra Gambiya'ya gidiyor. Dönüşte de aynı şeyin tersini yapıyor. Yani yolcu alıyor ve yolcu almaya devam ediyor. Öyle ilginç dolmuş gibi hani ilk defa böyle bir şey yaşadım mesela. O acayip bir deneyimdi. Ondan sonra havalimanı falan da ilginçti yani böyle hani biraz kaotikti ve çok fazla eşya vardı yani insanlar çok fazla eşya ile geliyorlar oraya nedenini hani bilmiyorum işte çoğu zaten şey olabilir diaspora olabilir yani Gambiya dışında yaşayan Gambiyalılar olabilir. Dışarıdan çok şey getiriyorlar evlerine. Mesela Avrupa'da yaşayan biri Avrupa'dan bir sürü şey getiriyor Gambiya'ya. Aileye getiriyor olabilir, hediye getiriyor olabilir, satmak için getiriyor olabilir. Çok kaotik bir havalimanı vardı onu söyleyebilirim ama hani öyle bir şok oldum indiğimde zaten uzun bir yolculuktan sonra varıyorsunuz. Ondan sonra yani yol hani şeyden hani havalimanından çıktığımdan itibaren biraz tabii kırsal görünümlüydü. Yani Gambiya zaten genel olarak öyle şehirdesiniz aslında ama hiç öyle büyük bir şehir şeyi canlanmasın gözümüzün önünde yani. Daha böyle biraz daha kırsal bir yerdeymiş gibi hissettiren bir şehir var. Mesela kum bir sürü yer. Yani ana bir yol var. O ana yolun dışındaki bir sürü şey kum aslında. Yani yerler kum görünüyor. Filan böyle ilginç bir şeydi. Ama çok hoşuma gitti. Böyle ilk böyle ilgimi çeken şey insanların kıyafetleriydi sanırım. Bayıldım. Çok renkli. Böyle özellikle kadınların kıyafetleri rengarenk. O elbiseler çok özenli filan. Yani böyle şey olarak özenli. Hani bir sanat var kıyafetin içinde, onu hissediyorsunuz. O bütün kültürü yansıtan bir şey aslında, kültürün renkliliğini. Sanırım ilk böyle izlenimim, ilk ilgimi çeken şey o, direkt o enerjiyi almandı yani o kıyafetlerden.
Uçak Senegal'e uğradı dedin ya, buradan şeye de değinmek istiyorum. Ya coğrafi olarak aslında Gambiya çok enteresan bir ülke. Şimdi seninle konuşmadan önce haritada bakıyordum. Senegal'in içinde. Yani aslında bir tane nehrin etrafındaki delta gibi bir ülke. Yani şu an dinleyenler Google'dan açıp bakarsa haritada Gambiya'nın aslında bir nehir ve nehrin iki yakasından oluştuğunu ve tamamen Senegal'in içinde kalan bir ülke olduğunu görecektir. Bu neden acaba? Yani tarihi ve kültürel olarak neden bu şekilde iki ülke ayrılmış? Tek ülke olabilir miydi falan, bilmiyorum bildiğin bir konumu ama merak ettim.
Şöyle, zaten nizami bir çizgi de var bu arada. Yani haritada baktığınızda hani böyle bir güzel bir ayrılmış bir bölüm. Tek komşusu Senegal, tamamen Senegal'in içerisinde yer alıyor. Ve şöyle bir ayrıntı verelim. Gambiya'nın dili İngilizce. Yani İngiliz kolonisi. Senegal'de Fransız kolonisi. Yani onlar da Fransızca konuşuyor. Ama ana, yani yerel dilleri, lokal dilleri aynı. Yani çok fazla ortaklık var. Yani bu insanlar aynı şey aslında, aynı gruptan gelen insanlar diyebiliriz. Hiçbir farkları yok. Bu ülkeler niye ayrı olarak belirleniyor? İngiltere ve Fransa'nın ikisinin de koloni istediği bir yer. Ve hatta şöyle anlatılıyor. O nehirde böyle bir tekne geçirmiş, bir bot geçirmişler. Ve o nehrin iki ucunda top attıkları söyleniyor. Ve o topla sınır belirlemişler. Yani İngilizler o topla sınır belirlemiş aslında. O yüzden tamamen aynı insanlardan bahsediyoruz. Kendilerini çok da yakın hissediyorlar zaten. Aynı dili konuşuyorlar. Sadece farklı iki tane ülke oluşmuş koloni döneminde. Sonra da öyle devam ediyor zaten.
Evet, yani çok enteresan duruyor haritada. Yani belli böyle bu tür bir koloni geçmişinden dolayı ayrıldığı belli. Hani şey gibi, Kızılırmak'ın etrafını bölüp Türkiye'nin içinde ülke ayırmak gibi bir şey şu an. Bakınca çok garip geldi.
Aynen, kuzeyi ve güneyi zaten Gambiya böyle küçük haritalarda çok görülmez. Yani çok küçük bir ülke. Dediğim gibi ana kara Afrika'nın en küçük ülkesi. O yüzden böyle şey, benim de yani Gambiya'ya gidiyorum dediğimde herhalde Google Maps'ı açıp Gambiya'ya bakmayan, hani bizim sektörde olmayan hiçbir arkadaşım olmadı. Yani herkes baktı. Hani herkes, kimse bilmiyordu Gambiya'nın nerede olduğunu. Öyle ilginç bir yeri var ama çok da güzel bir ülke. O konuyu da konuşabiliriz.
Evet, soracağım. Bayağı sorum var. Bu arada ben de podcast istatistiklerine baktığımda ilk çok şaşırmıştım. Çünkü sen daha o zaman mesaj atmamıştın. Ve Gambiya'da bir dinleyici görmüştüm. Ve bayağı garip gelmişti herhalde, ne bileyim, böyle VPN'le falan bağlandı biri gibi düşünmüştüm. Meğer senmişsin.
Ama Türk'te var, inanmayacaksın ama oldukça Türk'te var.
Abi gerçekten mi?
Evet, ben çok tesadüfi bir şekilde insanlarla yolda tanışma, yani hep böyle yolda tanıştım Türklerle. Telefonla konuşuyorum sıkça, hani yalnızım. Hep böyle şey, biri geliyor, aa Türk müsün, Türkçe konuşuyorsun, Türk müsün filan. Ama tabii çok bizim yaşlarımızda insanlardan söz etmiyorum bu arada. Hani daha iş nedeniyle orada bulunan bir Türk şeyi var. Türkiye'nin de yatırımları aslında oraya, bir yatırım isteği ve şeyi var, artıyor. Hatta ben ayrıldım Gambiya'dan, benden bir sonraki hafta Türk heyeti geldi. Cumhurbaşkanı ve heyeti geldi Gambiya'ya görüşmelere. O yüzden ilgisi var Türkiye'nin. Business olarak da, yani iş dünyası olarak da ilgisi var Gambiya'ya.
Öyle mi? Buna çok şaşırdım. Ne gibi potansiyeller var ki?
Yani şöyle küçük bir market aslında popülasyon olarak ama birincisi çok güzel bir ülke. İkincisi gelişmemiş bir market. Gelişmemiş bir markette de her zaman bir market açıyor olabiliyor aslında. Şöyle bir örnek vereyim mesela. Bir elektrik şirketi var. Gambiya'nın çok büyük bir elektrik sağlayıcısı. Yani Gambiya'da tabii ki her yerde elektrik yok ama olan yerleri için çok büyük bir elektrik sağlayıcısı şirket Türk şirketi mesela. Yani bu çok acayip bir sektör mesela, değil mi? Elektrik, elektriği almış mesela bir Türk şirketi gelip. Yani zaten dünya gözünü Afrika'ya dikmiş durumda. Çin filan hani aldı başını gitti. Zaten inanılmaz böyle bir diplomasi oyunları oynanan bir yer. Yani bu lafı illa negatif olarak kullanmıyorum oyunları ama hani çok iyi bir diplomasi aracı olmaya başladı Afrika artık. Bütün ülkelerin de ilgisi var. Özellikle iş anlamında, yani ekonomi anlamında. Çünkü el değmemiş bir market gözüyle bakılıyor Afrika'ya. O anlamda da geleceği de çok var. Yani özellikle şu an Asya'nın biraz o ivme kaybetmesiyle beraber Afrika'nın gelecekte çok çok daha büyük ekonomik düzende bir oyuncu olacağı bekleniyor direkt kıta olarak.
Evet, enteresan. Yani önümüzdeki yıllarda neler göreceğiz acaba? Çünkü ben de haberlerde çok sık görüyorum aslında. İşte Afrika'da farklı ülkelere Türkiye olarak yardımlar yapılıyor ya da yatırımlar yapılıyor ve hep ilgimi çekiyor benim de. Şey, peki o Gambiya'daki Türk komünitesi böyle hani diplomatlar mı yoksa Türk iş adamları mı? Orada açıkçası Türkler olması çok garip geldi şu anda.
Evet, bir büyükelçiliğimiz var Gambiya'da. Diplomatlarımız var orada. Çok tatlı insanlar ama şeyde de, yani o diğer tanıştığım Türkler de iş nedeniyle gelmiş olanlar var. Bir de Türk devletinin orada resmi olarak açtığı okul var. Türk devleti olarak açılan bir okul var. Orada o yüzden Türk öğretmen, yani direkt Türk öğretmen olmasa da Türk yönetici falan bulunuyor. Şimdi yalan olmasın, Türk öğretmen demeyeyim, çok emin olmadığım bir konu. Ama mesela Türkçe öğreten insanlar var. Çok acayip. Gambiya'ya yıllar önce Türkiye ordusuna bir destek vermiş. Bir eğitim gibi bir şey vermiş belli bir süre. Hatta böyle bir Türk bayraklı falan bir kısım var. Ben de orada çok şaşırmıştım Gambiya'da gördüğümde. Hani böyle bir askeri arazinin içerisinde bir Türkiye ile ilgili bir bölüm var yani. Ve Türkçe öğrenirlermiş. Atatürk'ü filan öğrenirlermiş. Türkçe sınıfları filan olurmuş ordunun içinde. Şu an hani ordunun içerisinde Türkiye'nin öyle bir varlığı kalmamış olsa dahi Türkçe öğretmeye devam ediyorlar mesela. Var yani, Türkçe öğreniyor Gambiyalılardan, Türkçe öğrenenler var. Çok ilginç, evet. Yani böyle işte bütün ülkeler için değişik durumlar var Afrika'da ama hani Türkiye'nin de Gambiya'da bir varlığı var gerçekten. İş insanları da var yani. İnşaat gördüm mesela. Birkaç tane farklı tedarikçi gördüm. Marketlerinde hep Türk malı var. Tabii onu unuttum söylemeyi. Çok fazla Türk malı var marketlerde. Ticaret de var yani.
Allah Allah, çok enteresan geldi. Peki Gambiya'da hiç seyahat etme fırsatın oldu mu? Kaldığın süre boyunca ülkenin farklı yerlerine gittin mi?
Aynen, gittim. Aslında iş nedeniyle de gittim. Çünkü bu bütün araştırmayı ülke genelinde yapıyorduk, organize ediyorduk. Dediğim gibi çok da, yani senin de gördüğün gibi haritada oldukça küçük bir ülke. Öyle olunca bir ucuna, bir ucundan bir ucuna gidebiliyorsun aslında. Çünkü böyle bütün ülkeyi baştan başa dolaşan bir yol da var. Böyle bir ana yol var aslında baktığınız zaman. O yüzden bütün diğer kısımlarına da gidebildim. Arabayla gittiğim oldu. Hatta bu üst kısma, kuzey kısma gitmek için feribota binmek gerekiyor kesinlikle. Orada bir karayolu yok. Ben feribota bindiğimde tek yabancıydım feribottaki. Herkes oralıydı yani, eminim. Çok acayip bir feribot deneyimim oldu yani. Çok büyük bir feribottu ve tamamen herkesin Gambiyalı olduğu bir feribottu. Zaten çünkü gittiğim yer çok aşırı turistik bir yer değildi yani. İş için gidiyordum. Çok yoksul bir kısmıydı bence. Kuzey kısmı Bara deniyor. Orada böyle çok etkilenmiştim yani genel olarak oradan, ama öyle bir yolculuğum da çok ilginçti. Diğer bir sürü kısımda da, yani zaten öyle küçük bir yer ki şehir geçiyorsunuz arabayla, geçtiğinizi anlamıyorsunuz şehir. Yani hiç anlaşılmıyor. Yol devam ediyor aslında tamamen. Ama bir sürü şehir geçmiş oluyorsun yolda. Hani bence onu tam öğrenemedim şu an hangi şehirdeyim filanı. Sadece temelde olduğum yerleri biliyordum yani. Öyle, diğer kısımlarına da gitme şansım oldu. Tabii kırsal kesimler şehirlerden biraz daha farklı.
Tek başına mı seyahat ediyordun peki? Güvenli mi tek başına seyahat etmek?
Evet, bu kısımdan bahsedebiliriz aslında. Bence insanların en çok ilgisini çeken şeylerden biri bu. Gambiya çok güvenli bir ülke. Ben çok güvende hissettim. Tabii ki çok çok güvende de deyince yani bir hani ne bileyim bir Avrupa ülkesinde bir Norveç'te sokakta yürüyor gibi bir güven kastetmiyorum %100 ama gerçekten de güvenli bir ülke. Ben bir sürü yere yürüyerek gidiyordum mesela. Hani bu bence çok konforlu bir şey hani yürüyerek gidebilmek. Yani her zaman doğru muydu yürümem bilmiyorum. Hani bence riske attığım şeyler de oluyordu kendime. Hani sadece güvenlik nedeniyle değil ama hani bir kaldırım olmuyordu. Hani yürüyorsun yolun kenarında. Şimdi annem babam bunu dinleyince bilmedikleri şeyleri öğrenmiş olacaklar. Hani bazen evet riskleri var. Ama toplu ulaşıma çok bindim tek başıma. Hep toplu ulaşımla işe gittim hatta. Hep yani toplu taşıtlarla gittim. Taksiye binmek istemedim. Yani insanları görmek için ve işte halkın içine girmek için bence mükemmel bir şans toplu taşıma. Güvende de hissediyordum çok. Hatta daha güvende hissediyordum. Çünkü bir sürü insan var yani. Hani etrafımda ne olabilir? Hakikaten de çok acayip bir deneyimdi o toplu taşımaya her gün binmek. Çünkü her tarzda insanı görmüş oluyorum. Bütün ekspat arkadaşlarım da çok şaşırıyordu. Yani nasıl toplu taşımaya mı bindim? Biz daha 2 yıldır buradayız hiç binmedik falan diye. Ama biniyordum. Ve onlar da direkt zaten toplu taşımaya binen birini halk direkt kendilerinden kabul ediyor. Yani yabancı gibi, turist gibi davranmıyordu bana hani şey içerisinde, araç içerisinde.
Evet, şaşırdım ben de. Genelde çünkü Afrika'ya giden böyle ekspatlar falan kendi ufak komünitelerinin dışına çok çıkmıyor diye biliyorum. O zaman senin böyle daha yerellerle de iletişim şansın olmuştur.
Evet, çok oldu. Zaten çok sıcakkanlı bir millet. Yani onun altını çizmek lazım. Çok da mutlu bir millet. Yani ne kadar yoksulluk bahsediyorsak, ne kadar işte fakirlikten bahsediyorsak bir diğer noktası da çok çok mutlu ve güzel enerjileri olan bir millet olmaları bence. O yüzden evet yani şey ilginç bir şeydi benim için direkt halkın o kadar içerisine girmek ama çok da keyif aldığım bir şeydi. Bir sürü lokal insanla filan da tanışma şansım oldu. Hatta işte işten de lokal arkadaşlarım oldu. Bayağı hani zaten herkes herkese tanışıyor. Öyle bir kültürü var. Hani sokakta herkes böyle çok rahat konuşuyor birbiriyle. Hiç tanışmadan gelip seninle yürümeye başlıyor falan insanlar. O yüzden böyle hakikaten halkla yani oradaki gerçekten yerel halkla çok fazla iletişimde olma şansım oldu. Şanslı sayıyorum bu yüzden kendimi. Ama bu biraz da emek yani. Bence zaten şey değil. Yani onlar da sizinle konuşmak istiyor aslında gibi hissediyorum. Zaten böyle bir o sosyal etkileşimi hissediyorsunuz. Öyle yüksek bir sosyal etkileşim var yani. Çok da dediğim gibi sıcakkanlı ve eğlenceli bir millet. Öyle keyifli zamanlar geçirdim yani. Çok güzel lokal deneyimlerim oldu. Belki sorar mısın bilmiyorum ileride ama onları da şimdi söyleyeyim mi?
Evet, şimdi söyle yeri gelmişken.
İki tane çok kendimi şanslı hissettiğim şeyin içerisinde buldum kendimi. Birincisi lokal bir düğüne gidebildim ve her zaman çok yani istediğim bir şey gittiğim yerlerde bir düğüne gitmek. Çok seviyorum düğünlere gitmeyi genel olarak. Hele yeni bir yerde gittiğimde çok daha mutlu oluyorum. Hatta böyle %100 lokaldi. Tek yabancı insanım düğünde çünkü işten birinin yani işten lokal birinin düğünüydü. Ve ben de böyle gittim kendime lokal kıyafet falan aldım. Şey yapmak için hani çok garip durmayayım falan diye hani ben de uyum sağlayayım falan diye. Çok ilginç bir düğündü. Tabii ki her düğün aynı değildir. Orada dediğim gibi bir sürü lokal farklı komünite var etnik köken olarak. Din de değiştiriyor. Mesela gittiğim bir Hristiyan düğünüydü. Aslında Gambiya'nın çoğunluğu Müslüman ama gittiğim bir Hristiyan düğünüydü. Yani her şey şeyden kültürden kültüre değişiyor kendi içinde de ama çok eğlenceli bir düğündü. Şov gibi bir düğündü. Hayatımda ilk defa öyle bir düğün gördüm. Mesela bir sunucunun olduğu bir düğün. Hiç yaşadın mı? Ve sahneye sunucu bir komedyen çıktı. Yani böyle bir komedyen bir sunucu var. Sunuyor, düğünü sunuyor. Yani işte herkes çıkıyor tek tek bir şeyler, konuşmalar yapıyor yakınlar filan. Ve bir sunucu sunuyor. Arada bir sürü şakalar yapıyor. Yani komedyen hani Beyazıt Öztürk gibi bir adam yani. Ondan sonra böyle gelin ve damat tarafının salona girişi acayip iyi. Gelin ve damat beraber girmiyor salona. Gelin gelinin ailesiyle, damat damadın ailesiyle dans ederek giriyorlar. Yani aile olarak dans ederek salona giriyorlar. İnanılmaz eğlenceli bir şey. Çok keyifliydi. Bir buna gittim. Bir de baby naming ceremony diye bir şeye gittim. Bebeğe isim verme seremonisi. Bu da yine başka bir etnik grubu. Ne başka bir, yani Müslüman bir ekibinde. Bu da yeni doğmuş bir bebeğe isim verme etkinliği yapıyorlar. Bayağı büyük bir etkinlik. Bütün aileler, komşular geliyor, yemekler dağıtılıyor filan. Müzikli yine. Bebek tıraş ediliyor filan herkesin önünde. Saçı kesiliyor tamamen. İşte isim veriliyor, aile büyüklerinin elinde geziyor filan. O da çok acayip bir etkinlikti. Tamamen orada da tek yabancıydım. Orada da çok eğlendim yani. Çok şanslıydım böyle iki tane kültürel şeyi yakından görme şansım olduğu için.
Ne kadar güzel gerçekten. İyice kültürün içine girmişsindir ve de yani sen bu şekilde bir adım atmamış olsan onlar da hani işi arkadaşın da olsa çağırmayabilirdi seni. Hani biraz senin de oradaki katkın olmuş. Yerel kıyafetler nasıldı? Düğüne mesela nasıl bir şey giymen gerekti?
Yani ben tabii diğer insanlara göre daha az bir şey giymiştim. Yani normal hani sadece işte satılan normal bir elbise aldım ben. Hani öyle bir çok şaşalı böyle tam bir düğün kıyafeti almadım ama yani inanılmaz kıyafetler var ya. Böyle ağzım açık kalıyordu. Sürekli gizli gizli çekip anneme atıyorum kıyafetleri falan anne bak diye. İnanılmaz rengarenk. Yani hani zaten kafalarına böyle kocaman bir şey bağlıyorlar. İlla ki görmüşsündür o Afrikalı kadınların genel olarak hani o bağlama şeklini. Kıyafetler yani elbiseler böyle parıltılı parıltılı renkler ve renk karışımları ve pazara giderken dahi öyle giyiniyorlar. Yani o normal hayat giyinişleri o şekilde rengarenk ve zaten çok renkli bir kültür. Yani hiç şaşırmıyorum öyle rengarenk kıyafetleri olmasına. Çok eğlenceli ve renkli bir kültür yani.
Evet, anlattıklarınla gözümde böyle gerçekten renkli, canlı, neşeli bir düğün sahnesi canlandı zaten. Böyle filmlerde gördüğümüz tarz. Demek ki gerçekten de o şekilde.
Hatta ilginç bir şey söyleyeyim. Şimdi Gambiya'nın 80 kilometre böyle beyaz kum, inanılmaz bir sahili var. Gördün ya haritada mesela sol taraf tamamen deniz. Her pazar günü halk akşama doğru sahilde toplanıyor. Herkes yani. Herkes geliyor o sahile. Dans gösterileri ama kendileri eğlendirmek tamamen amaç. Yani kimseye bir gösteri yapmıyorlar. Amaç kendilerini eğlendirmek. Ne danslar, ne müzikler. Herkes yemeğini tencerelerini yüklenmiş gelmiş. Kocaman kocaman tencereler ailecek. Her tarafta çocuklar falan zaten. Her pazar öyle kendilerini eğlendiriyorlar. İnanılmaz bir şey bence mesela yani. Hani işte fakirlikmiş, oymuş, buymuş hep bahsediyoruz ya bu taraflarından aslında. Ama işte insanın içindeki ruhun inanılmaz canlı kalmasının inanılmaz bir örneği bu tarz bir aktivite bence. Çok çok çok keyifliydi.
Aslında onu da sormak istiyordum. Yani Gambiya'da kültürün sevdiğin yanları nelerdi diye. Sanırım hani birincisi her şekilde mutlu olmayı başarmak belki de.
Evet.
Onun dışında var mı böyle çok beğendiğin özellikleri?
Şey söyleyeyim bu arada bu Afrika'nın Smiling Coast of Africa diyorlar kendilerine. Afrika'nın en mutlu ve en gülen ülkesi olduklarını iddia ediyorlar. Kendileri de böyle tanımlıyor kendilerini. Onu da kısaca söylemiş olayım. Bunun dışında aslında benzer düşüncelerim var. Yani yardımsever bir halk olduklarını düşünüyorum genel olarak. Çok konuşkan ve çok sosyal olduklarını düşünüyorum. İlginç bir şey söyleyeyim kültürle ilgili. Bence mesela Türk kültürü de oldukça işte ailelerin iç içe olduğu filan bir kültür. Yani genel olarak öyle biliriz işte hani aileye yardım, aileyle iç içe olmak önemlidir. Ben ama böyle bir şey görmedim. Yani Gambiya'daki gibi bir aile kültürü hayatımda görmedim ve duymadım. Yani anlatıyorlar, ben onu hani araştırmam sırasında da yaptığım görüşmelerde çok duydum. Herkesin her şeyi aile. Yani hayatta yaptığın her şeyin amacı aileye bir şey katabilmek. Kazandığın her kuruşu geliyorsun aile bütçesine koyuyorsun. Diyelim ben gittim Londra'da çalışıyorum bir Gambiyalı olarak. Kazandığım her ay ihtiyacım kadarını alıyorum. İşte kiramı veriyorum, yemeğimi veriyorum. Geri kalanı çat Gambiya'ya gönderiyorum. Hatta ilk maaşını direkt tümden aileye vermek gerekirmiş mesela. Böyle böyle şeyler var, gelenekler var. İnanılmaz bir aile tutma ama bunlarda bu aile biraz zaten aşiret gibi diyebiliriz. Yani büyük ailelerden söz ediyorum. 50 kişinin 60 kişinin olduğu ailelerden söz ediyorum. Bütün aileyi tutma ve bütün ailenin haklarını gözetme çok çok güçlü bir kültür gerçekten. Çok acayipti o.
Belki bu kadar güçlü bir aile olgusu olması hani bunu sosyolojik açıdan değerlendirecek olursak bu kadar mutlu bir toplum olmasının da nedeni olabilir. Belki bir şekilde sosyal dayanışmanın yüksek olduğu bir toplum o zaman. Bu şekilde hani zorda kalan bir aile bireyi daha iyi durumdaki aile bireylerinin desteğiyle bir şekilde daha iyi bir hayat sürdürebiliyordur mesela. Ya da ne bileyim arkada bir güvence olduğunu bilmek de yine bir şekilde ortalama mutluluğu ya da en azından durumu yükseltiyor olabilir.
Kesinlikle öyle. Yani benim araştırmamda da çıkan en temel sonuçlardan biri. Bu arada bu bahsettiğimiz göç normal bir göç değil. Yani regular bir göçten bahsetmiyorum ben. Hani bizim çalıştığımız konuda legal olmayan yollarla yapılan göç çalıştığım konu. Yani çok inanılmaz tehlikeli göç yollarını geçerek ulaşmaya çalıştıkları destinasyonlar var. Savaşın içinden geçiyorlar. İnanılmaz insan kaçakçılığına maruz kalıyorlar. Yani saymakla bitmeyecek riskler ve mağduriyetler yaşıyorlar. Süreçte insanların bu riski göze alıp yani hayatlarını kaybetme riskini göze alıp bu göçü almaları bile şeyi gösteriyor yani öyle güçlü bir aile anlayışı var ki ve o aileye bir katkıda bulunma anlayışı var ki herkesin söylediği ilk neden hep buydu aileme katkıda bulunmak yani. Ama tabii farklı dinamikler de yaratabiliyor yani biri çalışıyor diğeri çalışmıyor falan gibi ondan da şikayet ediyorlardı. O kadar güçlü bir aile dinamiği de bazı iç teşvikleri azaltıyor olabilir. Hani diğeri yapıyorsa ben yapmayayım falan gibi bir şey olabilir ama dediğin çok doğru bir nokta. Bence güvenlik de bununla alakalı. Ben sordum niye bu kadar güvenlisiniz dedim. Şey dedi biz suçluları sevmeyiz. Suçluları toplumda hani deşifre ederiz. Direkt onu toplum olarak çözeriz. Biz tutmayı sevmeyiz suçluyu demişlerdi. Zaten çok turist olduğu için de hani turist kaçırmak istemiyorlar. O yüzden dediğin şey çok doğru. Yani tamamen bir sosyal kapitalleri var aslında ve onu koruyorlar. Korumaya devam etmek istiyorlar.
Çok güzel bir şey. Bu arada bir sürü sorun var şu anda kafamda. Emine Nur seni bir süre daha tutacağım. Şeyi soracağım öncelikle. Yani bu kadar turistik bir ülke olmasını hani seninle öncesinde konuşurken de belirtmiştin ve o zaman da çok şaşırmıştım. Açıkçası ben Gambiya'yı hani turizm noktası olarak hiç düşünmemiştim. Hani hangi ülkelerden turistler gidiyor? Ne tür aktiviteler var? Ya da sen tavsiye ediyor musun turist olarak gidilmesini?
Şöyle İngilizler çok geliyor ve biraz yaşlı bir ekip yani yalan söylemeyeceğim şimdi hani çok genç bir ekip değil İngiliz ve Avrupa'dan çok fazla gelen var. Hatta ben yani orada takıldığım gruplardan biri 65 yaş üstü İngiliz teyze ve amcaların olduğu bir gruptu. Yeni yılı onlarla girdim. Böyle acayipti yani. Hani grubun yaş ortalamasını inanılmaz düşürüyordum. Hayatımda hiç unutamayacağım bir yeni yıla giriş oldu ama çok da uğurlu bir yıl olmadı. 2020 bir daha yapmasam iyi olabilir öyle bir giriş. ama şey İngiliz ve Avrupa turist çok. Tabii bir eski İngiliz kolonisi olması önemli bir şey. Zaten İngiltere kolonileriyle ilişkileri hep tutmaya çalışıyor. Yani o imparatorluk algısını hep sağlam tutmaya çalışan bir ülke. O anlamda çok fazla İngiliz var. İngilizce konuşan bir ülke olması bir avantaj. Direkt aslında bir sürü turistin çok rahat herkesle iletişim kurabilmesini sağlıyor bu. Onun dışında ben hani turistik olarak sahillerini falan çok beğendim. Okyanus olduğu için hani deniz o kadar keyifli mi değil ama sahilleri aşırı güzeldi. Ve hakikaten çok güzel yerleri var. Çok güzel doğal güzelliği var. Bence değerlendirseler çok çok daha iyisini bile yapabilirler. Biraz tabii Türk için çok avantajlı bir yer mi emin değilim. Çünkü hani şey olarak düşünüyorum, döviz olarak düşünüyorum. Yani ödediğin şey yine bir dolar üzerinden olduğu için öyle her şeyin çok ucuz olduğunu söyleyemeyeceğim. Ama deniz kenarında bir otelde falan bir sürü ülkeye göre daha ucuza kalınıyor olabilir. Sadece uçak biraz pahalı olabilir ama ben çok beğendim. Şu açıdan öneririm Gambiya'ya gidilmesini. Yani Afrika'ya gitmek isteyen biri gerçekten güvenli bir deneyim yaşamak istiyorsa hem işte deniz tatilim olsun hem kültürü biraz göreyim falan istiyorsa çok da el değmemiş bir yer. Yani ben el değmemiş yerleri bireysel olarak daha çok seviyorum. El değmemişliği görmek isteyen biri için çok güzel bir yer olduğunu düşünüyorum. O anlamda öneririm yani ama biraz beklentilerin ne olduğuna göre de değişir.
Biraz da maceracı bir ruh lazım anlaşılan. Türkiye'den kalkıp gitmek için özellikle. Peki şeyi de sormak istiyorum. Bu Senegal'in bu kadar içinde olan bir ülke olarak Senegal'e seyahat etme fırsatın oldu mu?
Ben tam Senegal'e gidiyordum ama yani gideceğim günün yani yarın gidiyorum gibi düşün. Bu gece fark ediyorum bir şey ve öyle gitmedim yani. Vize gerekiyor çünkü. Ve vizeyi ne zaman ne şekilde isteyecekleri belli olmuyor. Vizeyi almak da aslında çok kolaymış. Yani Gambiya'dan başvurmak çok kolaymış. Ama şöyle mesela günü birlik Senegal'deki parklara turlar var. Tur şirketi bilmiyordu benim vize ihtiyacım olduğunu çünkü bütün Avrupa ülkeleri vizesiz girebiliyor galiba oraya. Onlar da hep Avrupalılara sattıkları için bilmiyorlardı. Biri falan daha da olsaydı yanımda arabayla falan gitmek de çok mümkün Senegal'e. Güzel parkları, doğa parkları falan var. O yüzden genellikle zaten tatil amacıyla gidenler o ikisini birleştiriyor. Senegal'in de bambaşka bir tadı var zaten. Ben bulunmadım ama hani Dakar güzel bir şehir yani büyük bir şehir. Bayağı bir insan ilgisini çeken bir yer ama suç oranı biraz daha yüksek ve Fransızca. Ama bence eminim çok keyiflidir görmesi oranında.
Bu arada şeyi de merak ettim. Gambiya'nın bu kadar fakir bir ülke olarak kalması aslında tamamen bir delta ülkesi. Yani bir nehrin etrafındaki hani toprakları da verimli olmalı diye düşünüyorum. Neden sence bu kadar geri kalmışlar? Yani ya da şeye de baktığında biraz üzücü. Hani Senegal'de de aslında Dakar tam bir liman kenti. Hani aslında böyle bölünmeseler, birlik olsalar belki çok daha kuvvetli ve güçlü bir ülke olabilirmiş gibi geldi ama benim sadece internette biraz araştırmamdan çıkan sonuçlar. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
Mesela şeyi paylaşabilirim. Bir tane fokus grubumda bundan bahsettiler. Senegal'in aslında hani aynı etnik kökenden falan gelmelerine rağmen Senegal halkının daha çalışkan olduğunu ve daha haklarının peşinde falan olduğundan bahsediyorlardı. Gambiya halkına sorsanız herkesin ilk suçladığı şey politika bu arada. 2016'ya kadar diktatörlüğün olduğu bir ülke. 2016'dan sonra kendi elleriyle demokrasiyi alıyorlar. Güzel bir hikaye var orada. Tamamen kendileri kurdukları lobilerle yani. Ondan sonra ama şu an o 2016'dan bu yana da seçtikleri liderden çok memnun değiller. Yani hepsinin söylediği şey bizim inanılmaz bir potansiyelimiz var, bizim lidere ihtiyacımız var. Yani bu potansiyeli kullanabilecek bir lidere ihtiyacımız var. Tabii ekonominin bazı dezavantajları var. Küçük bir popülasyon olması yani 2.3 milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz. Küçük bir market olması biraz bir sorun. Tarım ürünü hariç bir doğal kaynağı olmaması biraz sorun. Tarımda bazı ürünlerde bu şanslarını kullanmaya çalışıyorlar. Ama aynı zamanda mesela işte balıkçılık yapılıyor. Balıkçılığı yapanların çoğunun Senegalli olduğunu falan söylüyorlar. Yani kendi nehirlerinden çıkan balığın parası bir Senegalli'ye gidiyor. Çok fazla ithal edilen ürüne sırtını dayamış durumda. Yani çok fazla şey ithalat üzerine kurulu. Bütün bu ara ürün dediğimiz yani bir üretim için en gerekli şeyler aslında ham madde ellerinde olsa dahi o ara ürün olmadığında ya da ara ürün ithal olduğunda üretim çok daha pahalanmış oluyor. Ya da ara ürün olmadığında o ham maddeyi ihraç ediyorlar. Sonra final olan üretilen ürünü ithal ediyorlar. İnanılmaz orada bir fiyat artışı olmuş oluyor. Beklediğimden çok daha pahalı bir ülkeydi bu arada, onu da altını çizeyim. Bunun da tamamen nedeninin ithalat olduğunu söylüyorlar. O anlamda hani yani şey çok kuvvetli değil. Yani biraz daha iyi iş fikirleri ve o iş fikirlerine destek. Çünkü herkesin çok ilginç bir şey mesela bundan da bahsedeyim. Sorsanız herkese hayalin ne? Yani ben soruyordum o fokus gruplarında hani ne yapmak istiyorsun? Elinde para olsa yapacağın şey ne? Herkes şey diyor. Kendi işimi açmak istiyorum. Kendi demir atölyemi açmak istiyorum. Kendi taksimi almak istiyorum falan diyor herkes. Hani böyle bir büyük hayal de çok kurmuyorlar. Hatta onun için böyle aslında bir gruplaşıp ya bir şeyler yapsanız falan yok. Herkes kendi işinin başında olmak istiyor. Çok acayip bir istek o da. Onu da çok daha da iyi araştırmak lazım. O yüzden böyle biraz olay şey üzerinde kalmış. Günlük işler, daha böyle ucuz mal ticareti, üretimi biraz daha arttıracak, endüstriyel olarak arttıracak bir şeylere ihtiyaç var. O da yabancı yatırım. 2016'ya kadar yabancı yatırım daha zor, diktatörlük olduğu için. Şimdi bundan sonra daha da artması bekleniyor. Daha tabii gidilecek çok yol var ya, eğitim falan konusu kritik ama bence ideal bir ülke yani tam bir kalkınmaya açık bir ülke. Onu diyordum hep yani bizim LSE'de kalkınma derslerimizde Gambiya'yı verseler olurmuş. Ama böyle biraz daha şeyler lazım, biraz daha devlet aksiyonu, biraz daha dış yatırım falan gerekiyor diye düşünüyorum.
Bu arada onu da sormak istiyorum aslında, LSE'deki kalkınma programı nasıl bir programdı? Hani o da enteresan geldi bana. Neden özellikle o bölümü seçmiştin?
Kalkınmayı seçmemin dönüm noktası ben exchange'ime Singapur'a gitmiştim Boğaziçi'nde okurken. Çok seyahat etme şansım oldu diğer çevre ülkeleri. O çevre ülkeleri ziyaret ederken en aslında şey gördüm. Orada da çok acayip fakirlik var ya Asya'nın bir sürü, Güneydoğu Asya'nın özellikle ülkelerinde. Çok ilgim olan bir alan olduğunu gördüm. Boğaziçi'de çok fazla kalkınma ekonomisi dersi açıyordu. Hani sen de bilirsin böyle Boğaziçi'nin ders yelpazesi geniştir. Oralardan böyle ala ala sevdiğimi fark ettim. Sonra zaten LSE hep istediğim bir okuldu. Ekonomi okuyordum. Kalkınma ekonomisi yapmak istediğime karar verdim. Hatta ilginç bir hikayem oldu orada. Sen de biliyorsun hani o LSE'ye gidiş hikayem ilginçti. Hani o burs
onu sormak da istiyordum aslında. Onu da anlat istersen yeri gelmişken. Emine Nur crowdfunding yani kitlesel fonlama kampanyasıyla LSE'ye gidiyor, değil mi?
Evet, çok o da ilginç bir hikaye oldu. Ben böyle hep şeyde dalga, yani kendim eğleniyorum da hani bu şeyde kalkınmada hep şeyden bahsediyoruz. Collective action'dan falan bahsediyorduk böyle hani toplum olarak bir şeyler yapma falan. Hani böyle benim o sürecim direkt ona dönüşmüş oldu aslında. Şöyle ben LSE'den kabul aldım. Yani işte dördüncü sınıfta başvurmuştum Boğaziçi'ndeki dördüncü sınıfımda. LSE'den de kabul aldım ama çok da bir pahalıydı yani. Sen de biliyorsun İngiltere'deki okulların pahalılığını. Hani yaşam da çok pahalıydı.
Evet.
Kaldırabileceğim bir durumda değildi. Ve aynı zamanda hani şey de gibi düşünüyordum da yani bunu hala düşünüyorum. Kalkınma okumaya gitmek istiyorum. Fırsat eşitsizliği falan çalışmak istiyorum. Ve karşımda kocaman bir fırsat eşitsizliği var falan diye düşünüyordum. Sonra dedim ki hani bütün işte mümkün burs yollarına bakmaya başladım. Hiç böyle bir mümkün bir burs yolu yoktu. Sonra dedim ki ben bunu derdimi anlatmaya başlayayım. Gitmek istediğimi anlatmaya başlayayım. Boğaziçi'nin de biliyorsun hani inanılmaz bir mezun network vardır. Hani aşırı acayip yerlerde falan çok acayip işler yapan insanlar var hakikaten. Biraz da böyle gerçekten hani çok yoluma çıkan inanılmaz insanlar oldu o süreçte. Bana böyle çok güzel ışık tutan insanlar oldu o network'ten. Hepsi bana böyle çok güzel fikirler verdi. Gün sonunda yani 8 ay süren bir süreçten bahsediyorum. Oldukça da sancılıydı hani böyle kısa anlatınca şey oluyor ama çok çok sancılı bir süreçti. Çok defa vazgeçmelerden döndüm. O kendi bireysel crowdfunding kitle fonlama sürecim 8 ay sürdü. Orada şey 60'tan fazla destekçim vardı gün sonunda. O şekilde LSE'ye gelebildim. Çok acayip bir süreçti yani. İnanılmaz. Buradan da herkese teşekkür edeyim. Dinlerler onlar da. Bana destek olan herkese bir de buradan teşekkür etmiş olayım. Onlar sayesinde okuyabildim. Evet, gelebildim buraya.
Gerçekten çok güzel bir hikaye bu arada. Sonrasında peki Birleşmiş Milletler'e giriş hikayen nasıl gelişti?
LSE'de okurken zaten hani kalkınma yaparken LSE'ye gelirken de şey biliyordum. Göç ve zorunlu göç çalışmak istediğimi biliyordum. Hatta yani o Statement of Purpose'ımı bile yazmıştım onu. Sonrasında burada LSE'de okurken de yani kalkınma ekonomisi falan çalıştım. Bu arada demin sordun o sorunu şey geçmiş oldum. Hani LSE'deki kalkınma master'ını genel olarak baktığımda gerçekten deneyimimden çok memnunum ama bazı yani hani eğitim olarak çok çok aşırı memnun olmadığım yerler vardı yani onu böyle söyleyince hani şey oluyor LSE'ye nasıl böyle dersin falan oluyor ama hakikaten de öyle yani biraz yani ben mesela Boğaziçi'ne de aldığım bir sürü dersin çok çok kaliteli olduğunu düşünüyorum. Şimdi geriye dönüp baktığımda hani tabii ki çok acayip fırsatlar sağladı LSE. Hani kitaplarını yıllarca okuduğum, akan görlü olduğum akademik insanlarla tanışma falan şansı buldum böyle acayip isimlerle. Çok büyük kapılar açtı bana fikir olarak da. Ama hani eğitim olarak böyle beğenmediğim yerleri de vardı o konuda yalan söylemeyeyim. LSE'de master yaparken işte güzel ışıklar tutan bir tanıdığım vardı. O IIM'deki stajdan işte Birleşmiş Milletler göç kısmındaki stajdan haberdar olmuştu. Emine Nur aslında bir baksana hani tam böyle hani senin isteyeceğin bir şey gibi duruyor. Bir başvursan mı filan dedi. Ben de o zaman daha okuyorum. Hani part-time bir şey yapmayı da düşünmüyorum hiç. Ben de ama baktım şeye yani hani işe çok hakikaten böyle benim için yazılmış bir pozisyon gibiydi. Yani yoksulluk, zorunlu göç, işte data filan kısmı. Sonra hadi bir şansını deneyeyim dedim. Başvurdum, mülakat filan yaptık. Hakikaten mülakat da iyi geçti. Ama dedim ben şu an başlayamam. Hani Nisan'dan itibaren başlayabilirim. Ona da çok anlayış gösterdiler. O zaman Ocak, Şubat gibiydi. Ondan sonra stajyer olarak başladım. Stajyer olarak devam ettim bir süre. Sonra da o bir pozisyona dönüştü. O şekilde kalmış oldum. Öyle tanıştım yani. IIM'de. Çok şanslıydım yani. Aşırı şanslıydım. Ama akıl varken başlamak bir riskti. O riski aldığım için mutluyum yani. O riski almayabilirdim. O riski aldığım için mutluyum. İyi oldu sonrasında.
Gerçekten ilham verici bir hikaye bu arada. Hem LSE'ye giriş hikayen hem Birleşmiş Milletler'deki çalışma hikayen de tebrikler, gurur duydum valla.
Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Teşekkür ediyorum.
Birleşmiş Milletler'de çalışmak nasıl bir deneyim peki?
hani her yerin iyi yanı, kötü yanı, hani eminim hepimizin işinde mutlu olduğu, mutsuz olduğu şeyler falan oluyordur. Birleşmiş Milletler'de çalışmak, yani Birleşmiş Milletler çok çok çok büyük bir kurum. Bir sürü farklı birimi var. Her biriminde kendi kültürü var. Onun bir öncelikli altını çizmek istiyorum. IOM 2016'da bir Birleşmiş Milletler kurumu oluyor. O çok aslında eski bir NGO. O anlamda biraz daha yapısı Birleşmiş Milletler'den farklı. Bu beni mutlu eden bir şey. Yani hantal değil çok, onu söyleyebilirim. Çok böyle field'la iç içe bir organizasyon. Her şeyin field üzerinden yürüdüğü çok pratik bir organizasyon o anlamda. Diğer bazı UN organizasyonlarına göre. Ama yani tabii hepsini genellemek doğru değil. Yani ülke ofisinden ülke ofisine falan hepsi değişiyor. Ama hani bu sadece çok genel küçük bir çıkarım. Tabii ki çok etkisi olduğunu hissettiğiniz bir iş yapmak kıymetli yani. Böyle hani çok zor durumdaki insanların hayatına dokunabilme şansı bulduğunuz bir iş yapmak kıymetli. Tabii o Londra'dan biraz daha az hissedilen bir şey oluyor. Hani global bir takım olduğu için. Ama şu an için hani ilk çalışma yerim olarak UN olduğu için, IOM olduğu için mutluyum. Çünkü çok da inovatif falan olmamıza imkan sağlayan bir takımdayım. O çok büyük bir şans bence bu yaşta. O yüzden o anlamda mutluyum. Mutluyum diyebilirim.
Peki girmek isteyenler için tavsiyelerin var mı?
Birleşmiş Milletler'e girmenin en iyi yolu stajla başlamak. Çünkü sonrasında yani normal bir pozisyona girmek şu açıdan zor oluyor. İçten bir sürü insan zaten o pozisyona göz koymuş oluyor. Yani o içte bizim iş değiştirme hızımız çok yüksek. Yani herkesin kontratı 6 aylık. Maksimum 1 senelik. Öyle düşündüğümüz zaman herkes zaten içeride bir şeylere göz koymuş oluyor. O içeriye girmenin en rahat yolu da staj. O yüzden ben herkese onu öneriyorum. Yani mümkün olunca staj bakmak. Evet, stajın işte birkaç ay bazı zorlukları olabilir maddi olarak özellikle. Ama staj iyi bir adım atma yolu. Ve tabii ki hani NGO deneyiminin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum genel olarak Birleşmiş Milletler için.
Geriye dönüp Gambiya'ya yeniden şeyi de sormak istiyorum. Oradaki ofis ortamı nasıldı?
Bu çok aslında güzel bir soru. Güzel de bir sorun yani. Şöyle ki tabii ki yani bu kadar büyük organizasyonlarda, bu kadar fazla ofiste çalışan organizasyonlarda galiba biraz şunu fark etmek gerekiyor. Hani bu benim de kendime çıkardığım bir dersti. Her ofisin kültürü başka. Çünkü her ofis o bulunduğu yerin kültürüyle de şekilleniyor aynı zamanda. Yani istediğiniz kadar büyük bir uluslararası organizasyon olun, çalışanınızın kültürüyle şekilleniyorsunuz. O yüzden tabii ki oradaki çalışma kültürü daha farklıydı. Ben bunu yani biraz geç fark ettim ama fark ettim. Ya zaten hani oradaki uluslararası başka hani yabancı arkadaşlarımla falan da konuşunca onlarla da aslında herkesin benzer bir süreç geçirdiğinde fark ettim. Mesela işler biraz daha yavaş yürüyordu. Yani bunu kendileri de söylüyor. Hani yavaş, bizim kadar hızlı, bizim kadar hemen Allah Allah bitirelim hemen filan böyle bir sinir atar bir şey olmayan, hani böyle bir panik olmayan, her şeyi yavaş yavaş yavaş yavaş yapma modunda bir kültür olabilir biraz. O biraz zorlayıcıydı mesela benim için. Yani mesela 9'a bir şey koyuyoruz. 9'da bir şey yapacağız. O oluyor 10.30, 11. Ben böyle şeyim, ben bir de Başak Burcu'yum. Hiç böyle şey zaman şey yapamam. Böyle başta bir zor oluyordu. Bir de bir şey daha vardı. Mesela katılır mısın bilmiyorum. Ben Türkiye'de çok çalışma şansı bulmadım. Türkiye'yi karşılaştıramayacağım ama İngiltere'yle karşılaştırabilirim. Mesela İngiltere'de biri birine yapıcı ama negatif bir yorum yaptığında bence bu çok kişisel algılanmaz. Yani işle ilgili algılanır. Hani değil mi? İşle ilgili biraz daha profesyonel falan algılanır ve insanlar çok net böyle birbirine tak tak tak söyler gibi hissediyorum. Yani bir düşünceleri olduğu zaman negatif dahi olsa. Orada evet, İşle ilgili en ufak bir memnuniyetsizlik gösterdiğiniz zaman hani ya yani şunu şöyle yapsak olmaz mı diyelim diyorum. Biraz kişisel algılanabiliyor. Yani biraz o kültürün de işte çok hani insan etkileşiminin belki çok yüksek olmasından kaynaklı bir şey, bilemiyorum. Hani böyle sanki onun karakterine bir şey demişsin gibi falan, hani böyle bir küsme falan olabiliyor yani. Ama yani o yüzden böyle aslında hani çok pozitifti. İnsanlar çok sıcakkanlı ve çok yardımsever. O konuda kesinlikle böyle. Ama bazı noktalarda da buralarda hiç görmediğim gerilimler gördüm. Yani ben bireysel olarak yaşamadım ama böyle biraz gerilimler gördüğüm şeyler oldu. Öyle farklı bir ortam olduğunu söyleyebilirim. Bayağı açık sözlü bir şekilde söyledim zaten sorunları. Öyle.
Son birkaç klasik sorularıma geçmeden önce işte Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor musun vesaire gibi şeyi de sormak istiyorum. Şu anda bu koronavirüs sürecinde Gambiya'da durumlar nasıl?
Evet, bu çok güzel bir soru. Bunu iyi ki sordun. Çünkü aslında biraz hepimiz kendi derdimize düştük. Hani bu süreçte ve aslında bazı şeyleri de biraz daha hatırlamamız gerektiğini düşünüyorum. Gambiya'da case çıktı. Hatta Afrika'nın ilk böyle çıkanlarından biri diyebiliyorum. Böyle şey yapıldı ama önlemler alındı. Yani önlem dediğim işte aynı buralarda olduğu gibi işte mağazalar falan kapatılmış ya da bazı iş kolları etkilenmiş. Ben direkt arkadaşlarımla da konuştum orada yaşayan. Hani direkt şey diyorlar. Hani insanlar da etkileniyor. Turizm zaten çok etkilendi. Yani ekonomi çok negatif olarak etkileniyor. Bu aslında Afrika kıtası için genel bir problem olabilir. Ticaret partnerleri, önemli ticaret partnerleri Çin, Avrupa etkilendi. Onlar ticaret olmaması çok negatif bir şey tabii ki Afrika için. Yatırım. Bunların hepsi bir zarar görmüş oldu. Onun dışında Afrika'nın genel olarak şu ana kadar verdiği korona responsu başarılı bulunuyor. Şu nedenden dolayı, Ebola'dan dolayı biraz daha hazırlıklı oldukları için, ama tabii ki şunu hani düşünmemiz lazım bence. Bu insanlar sosyal mesafe yapamıyor. Bu insanların temiz su kaynağı olmayabiliyor. Ben bizzat söylüyorum. Gittiğim hiçbir yani public yerde sabun görmedim. Böyle hani insanların kullandığı, bir sürü insanın kullandığı yerde sabun görmedim mesela. Yani sabun kullanma öyle çok fazla olan bir şey olmayabilir. Suya erişim çok zor olabilir. O yüzden çok çok büyük risk alanları olduğunu söyleyebiliriz. Ve sadece sağlıksal olarak değil, ekonomileri de çok çok büyük ölçüde etkilenmiş durumda maalesef. Ve de etkilenmeye de devam edeceğini düşünüyorum.
Bir anda modum düştü bu arada tabii bu konulara girince.
Aslında her kıta için, her bölge için ayrı ayrı zorlukları var. Çok acayip bir virüs oldu gerçekten.
Evet, gerçekten kimsenin de hani tahmin edemeyeceği bir noktaya ulaştı. Ama bu konudan girdiğim gibi uzaklaşıp son birkaç klasik sorumu sormak istiyorum. Gelecek planların neler? Yine bir görev için farklı bir ülkeye gitme durumun olur mu? Yoksa Londra'da mı kalacaksın?
Aslında Londra'yı çok seviyorum. Her ne kadar benim korona öncesi planım bu aralar Londra'dan taşınmaktıysa da başka bir ülkeye yine bir field'a gitmeyi planlıyordum. Bu sefer daha da uzun süreli, yani böyle biraz daha temelli bir field'a gitme isteğim vardı. Şu an virüsten dolayı o planlar da biraz ertelendi ama hani her ne kadar taşınmak istiyorduysam da Londra'nın bununla hiçbir alakası yoktu. Çünkü çok severek yaşadığım bir yer. Eminim sen de aynı hisleri paylaşıyorsundur Londra'ya dair. Yani korona sonrası bir durumda konuşayım. Yani koronanın olmadığı bir dünya için konuşayım. Öyle bir şey mümkünse. Başka bir ülkeye taşınmak istiyorum. Başka ülkelere, yani birkaç farklı ülkeyi deneyimlemek istiyorum. Afrika'da yine bir yerler olabilir. Hani ilgilendiğim birkaç ülke var ama belki biraz daha savaş bölgeleri olabilir. Bilmiyorum. Tamamen o hani önüme çıkacak fırsat ve konuya da bağlı. Bangladeş'e çok ilgiliyim. O Afrika'da değil ama onu özellikle söyleyeyim. Orada böyle dünyanın, yani bu zorunlu göç konusundaki en ilginç yerlerinden biri. İnanılmaz kampları var. Orada da aynı şekilde korona riskleri bulunuyor şu anda. Ama oraya da bir noktada gitmek istiyorum. Çok çok büyük gelecek planları değil bunlar. Yani 20 yıl, 30 yıl falan düşündüğüm şeyler değil ama kısa vadeli dönemde biraz farklı field'da çalışmak istiyorum. Çok keyifli buluyorum. Hem etkisini çok daha yüksek buluyorum buraya çalışmaya göre. Bizim sektörde, yani buradan bir şeyler yapmaya göre, dünya izin verirse, dünya şartları ya da sağlık şartlarımız izin verirse.
Evet, tabii biraz şu anda çok belirsiz bir dönemden geçiyoruz. Yine de tabii belirsiz bir dönem ama Türkiye'ye bir noktada dönmeyi planlıyor musun?
İstiyorum Türkiye'ye dönmek. Hatta ilginç, Londra'ya geldikten sonra fark ettim, yani buradaki işte bir sürü Türk arkadaşıma tanıştıktan sonra çok fazla kişinin böyle bir aklında bir noktada bir Türkiye'ye dönme var galiba. Benim de var bir noktada bir Türkiye'ye dönme. Hani henüz süresini kestiremediğim bir noktadayım açıkçası. Hani hem işimden dolayı, kalkınmadan dolayı da Türkiye'nin de henüz çok başında olduğu kalkınma süreçleri var. Yani Afrika değil kesinlikle. Öyle bir şey demiyorum ama bir sürü konuda da kalkınma ihtiyaçlarımız, eksiklerimiz var. Bu hususta özellikle mesela fırsat eşitliğine falan çok ilgiliyim. Bu konularda Türkiye'de bir şeyler yapmak çok istiyorum. Ve şuna da inanıyorum ben. Hani şimdi diyeceğim şey, diyebilirsin hani o kadar Afrika'ya gitmek istiyorsun ama ben şeye çok inanıyorum. Yani insanın bizim konularda etkisinin en yüksek olabileceği yerlerde kültürünü iyi bildiğin yerler aslında. Çünkü demin dediğim gibi, yani seninle sohbetimizde de hep kültürün üzerine döndük ya, bir şekilde ne konuşursak konuşalım. Kültür çok fazla şey etkileyen ve bütün kalkınma sürecini çok içten etkileyen bir şey. Ve kültürü iyi bilmek, insanı iyi bilmek, sosyal dinamikleri iyi bilmek çok çok önemli ve kıymetli, iyi sonuçlar yaratabilmek için. O yüzden Türkiye'de de daha fazla avantaj, yani Türkiye'ye daha fazla avantaj sağlayabileceğimi düşünüyorum. Daha fazla etkim olabileceğini düşünüyorum. Dışarıda hem yeterli düşündüğüm, istediğim etkiyi yaratabildikten sonra, hem yeteri kadar öğrenebildikten sonra Türkiye'ye dönüp bu öğrendiklerimi Türkiye'de de daha fazla uygulamak istiyorum.
Vay süper. İnşallah o günleri görürüz diyeyim o zaman.
İnşallah. Bir de yani tabii şey kısmı da var, hani arkadaş, aile, öyle şeyler de çok kıymetli, önemli. Ailemle, arkadaşlarımla daha fazla, hani tabii ki her gittiğin yerde arkadaşın oluyor ama Türkiye'deki arkadaşlarım, ailemle de daha fazla zaman geçirebildiğim bir hayatı tercih ederim, doğrusunu söylemek gerekirse.
Evet, aileden uzak olmak özellikle bu tür dönemlerde biraz zor açıkçası. Peki şeyi de sorayım, son sorum. Türkiye'ye dair en çok özlediğin şeyler neler?
Yani insanları bir kenara koyuyorum, deminki söylediğim hani aile, bir arkadaş filan, yemek, yani yemek en özlediğim şey olabilir. Yemekleri çok özlüyorum. Burada da gitmeye çalışıyorum ama aynı olmuyor. Yemek çok özlüyorum, Türk yemeği. Bir de hava çok özlüyorum, yani Türkiye'nin havasını çok özlüyorum. Gerçi bir aydır yani aşırı şaşkınım İngiltere'nin bize oynadığı oyuna, Londra'nın bize oynadığı oyuna. Bir aydır güneşin açmadığı 2 gün filan oldu herhalde yani. Ben böyle bir hava görmedim ama overall yani Türkiye'nin en çok havasını ve yemeğini özlüyor olabilirim.
Evet, bu dönemde, bu karantina sürecinde bize İngiltere ilk kez torpil geçti. Ve de benim gözlemlediğim en gri kıştan sonra oldu bu. O yüzden bayağı enteresan bir sürpriz oldu.
Evet.
Evet, bakalım güzel günlere uyanırız inşallah yakında diyeyim.
Vallahi, evet.
Katıldığın için çok teşekkürler. Senin eklemek istediğin bir şey var mı?
Ben çok teşekkür ederim davet ettiğin için. Böyle hani çok çok güzel yayınlar yapıyorsun. Hepsini büyük bir merakla dinliyorum ve çok çok faydalı oluyor. Hani belki Gambiya'ya taşınmak isteyen biri bunu dinle. Yani Gambiya'ya taşınmak isteyen biri olacağını zannetmiyorum. Hani açıp bunu dinleyip Gambiya'ya mı taşınsam demez herhalde ama eğer hani en ufak bir şey verebildiysek mutlu olabilirim. Yani aslında dünyada keşfedilecek çok güzel çok şey var ve umarım dünya da bize bu keşfetme şansını bu zor günlerden sonra daha fazla verecek. Bize ona saygı duymayı daha çok öğretti bence. Dünya hani kendi doğasına saygı duymayı daha çok öğretti. Bu süreçlerden sonra umarım hepimiz daha da güzel deneyimler yaşarız. Herkes için sağlık diliyorum bu süreçte tabii ki öncelikli olarak. Çok teşekkür ediyorum tekrar.
Ben de teşekkür ederim katıldığın için. Bize Gambiya gibi bu kaydı dinleyecek birçok insanın belki gitmeyi bırak, oraya gitmiş biriyle konuşma fırsatı bile olmayacağı bir ülkeyi bu şekilde tanıttığın için yakında inşallah görüşmek üzere diyeyim o zaman.
Evet, yüz yüze görüşmek üzere.
Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Farklı alanlardaki insanların hikayelerini dinlemek için takipte kalmaya devam edin. Ayrıca Instagram ve Twitter'da Bir Gidene Soralım hesaplarını da takip edebilirsiniz. Hoşça kalın.